Ayrım 34, Doğudan Uzakta, Ahmet Maluf, sayfa 434. Bir sessizlik, fincan takırtısı. Peki senden ne haber? Sanırım 20 yıl önce Paris'te tanıştığım o harika insanla birlikte değilsin artık. Mesajlarında ondan hiç bahsetmediğin için hayatından çıktığı sonucuna vardım. Psikiyatır da değil mi? Evet, Patricia. Artık görüşmüyor musunuz? Eski hikaye artık o. Uzun süre birlikte kaldınız mı? 7 yıl. Peki yeni hikayenin adı ne? Dolores, bir dergi yönetiyor. Peki kaç yıldır birliktesiniz? Artık 6 yıl oldu, belki biraz daha fazla. Yeni bir seçimin arifesinde olduğun sonucunu mu çıkarmam gerekiyor? Kesinlikle değil, işler öyle olmuyor. Bir kadınla birlikte olunca ömür boyu sürsün istiyorum ve bunun mümkün olduğuna eminim. Ama hepsi sırayla hayal kırıklığına uğratıyorlar seni. Sorun onlarda değil, bende. Mutluluğum mükemmel bir hal alınca kendi kendime bu sürmeyecek demeye başlıyorum. O zaman da sürmesin diye ne gerekiyorsa yapıyorum. Marazi bir durum, bunun farkındayım. İlişkiyi yıkmakta olduğumu görüyorum. Ama yıkım tamamlanmadan önce bir türlü duramıyorum. O anda aklıma gelmediği için Albert'e zihnimden hiç çıkmayan resmin, uçak kazalarından birkaç saat önce kahkahalarla gülen annem ve babam olduğunu söylemedim. Hayatımdaki büyük mutluluk anlarında kim bilir kaç kez bu resim karşıma dikilip her sevincin geçici olduğunu, duyduğum tüm kahkahaların yaklaşan bir felaketin habercisi olabileceklerini hatırlattı bilmiyorum. Sevinç bir kez sevincin düşmanı olunca, babalığı onu almak için uğrayınca sohbetimiz sona erdi. Anlaşılan şerefine bir şenlik tertipleniyordu. Oto tamircisi sadece orada bulunmam nedeniyle beni de ısrarla davet etti. Başka bir yere sözüm olduğunu ileri sürerek daveti nazikçe geri çevirdim. Sohbetin bu şekilde yarıda kalmasına üzülmüştüm. Albert ile benim daha birbirimizi anlatacak yüzlerce şeyimiz vardı. Mesleki hayatı, araştırmaları, benimkiler, raflarda gözüme çarpan müzik kutusu koleksiyonu. Aşklarımdan bu derece edepsizce söz ettiğime de pişman olmuştum. Aşktan söz etmek ne kadar soylu bir işse, aşklarını anlatmak da o ölçüde bayağılıktır. Bilal ile ölümünden kısa bir süre önce yaptığımız ve onun beni tam aksine ikna etmeye çalıştığı konuşmayı hala hatırlıyorum. Sözleri beni cüret ve münasebetsizlikleriyle etkilemişti. Ama çeyrek yüzyıl sonra yeniden düşündüğümde kendi tavrımı her zamankinden çok koruyorum. Bugünkü konuşma da fikrimi değiştiremez. Albert bana bazı sırlarını açtığı için benim de aynı şekilde davranmam gerekiyordu. Sohbet terbiyesi bunu gerektirir. Ama hayatımdaki kadınlardan söz ediş biçimim onlara duyduğum aşka bir hakaretti. Onların isimlerini aynı cümle içinde peş peşe saymak bile iğrenç değilse de şık olmayan bir şeydi. Birlikteyken Patricia benim tüm hayatımdı ve bugün onu hayatın bir bölümü veya bir olayı gibi göstermek hiç hoşuma gitmiyor. Dolores de tarih sıralaması bakımından son eşim değil, benim için en değerli varlık ve şayet onu kaybedersem üzüntüden kahrolurum. Peki ya Semi? Yazmaya cüret edebildiğim gibi sadece bir parantez mi benim için? Yeniden düşündüğümde ondan bu şekilde söz etmekle hata yaptığımı görüyorum. Bana cennetin kapılarını aralayan bir parantez, sıradan bir parantez değildir ve ben onu kapatmak istemiyorum. Birkaç gün içinde herkes kendi yoluna gidecek ama ona duyduğum aşk hiçbir zaman silinmeyecek, eksilmeyecek. Albert'ten binanın önünde ayrılan adamın niyeti, mahalledeki bir kahvede bir saat kadar oturup sohbetlerinden bazı bölümleri unutmadan defterine kaydetmekti. Sonra tabelalara ve tezgahlara bakınarak şehirde avarelik etmek istiyordu. Eskiden çok hoşlandığı bu tarz bir yürüyüşe geri döndüğünden beri çıkamamıştı. Ama notlarını yazmayı bitirdiğinde saat öğlen biri geçmişti. Sokaklar sıcak, nemli ve yol çalışmaları nedeniyle tıkalıydı. Adamın yürüyecek hali kalmamıştı. Defterini kapattı ve geçen ilk taksiye atladı. Semiramis Oteli'ne geldiğinde şato sahibesi veya Naim ile buluşmayı düşünmedi. Kanter içinde ve bitkin de doğrudan odasına çıktı. Kapıdan girer girmez tüm giysilerini çıkardı, uzun bir duş aldı, sonra da bornozuyla uyudu. İki saat sonra alnını okşayan bir el tarafından uyandırıldı. Gülümsedi ama gözlerini açmadı, kımıldamadı ve tek kelime etmedi. Neyse ki etmedi. Çünkü bir isim telaffuz etmeye kalksa herhalde Semiramis diyecekti. Ama gelen o değildi. İkinci bölüm. Dolores geleceği umudunu vermemişti. Buluşmada onun da olması için adam ısrar edince eşi pek istekli gözükmemişti. Bir araya getirmek istediği arkadaşları tanımıyordu. Aynı anılara sahip değildi. Onların içinde yeri yoktu. Böyle demişti. Ayrıca tek kelime Arapça bilmediği için onları rahatça kendi ana dillerinde konuşmaktan alıkoyacaktı. Sen bütün vaktini bana bir şeyler açıklayarak geçireceksin ve sonunda beni çağırdığına pişman olacaksın. Ama bütün bunlar eşi son ana kadar belirsizlik içinde kalsın ve kendisi de adamın onun gelmesini istediğinden kesin emin olsun diye yapılmış numaralardı. İşin aslı onunla doğduğu ülkede buluşmak, tanıdığı insanlarla tanışmak ve geçmişinin en mutlu dönemlerinden birine, bir bütünleme kursuna katılarak ortak olmak için yanıp tutuşuyordu. Üstelik adamın bu kadar önemli anları sadece Semiramis'in eşliğinde yaşamasını kesinlikle istemiyordu. Dolores bayağı bir kıskançlık içine düşmek istemiyordu ve erkeğini ödünç alan kadına hınçlanmadığı için belli bir gurur duyuyordu. Ömründe sadece iki kez görmüştü ama sezgisel olarak ona bir sempatisi vardı. Hatta olup bitene karşın belki de olup biten nedeniyle ona güveniyordu. Zaten yolculuğunu gizlice gerçekleştirebilmesini de rakibesinin güler yüzlü suç ortaklığına borçluydu. Bu nedenle güzel otelciye karşı hiç hıncı yoktu. Ama Dolores kendisine ait olan erkeği yeniden sahiplenme ve bir parantezi kapatma vaktinin çoktan geldiğinin de farkındaydı. Onu havaalanında Semiramis karşıladı ve otele götürdü. Resepsiyoncudan adamın odasında olduğunu öğrendiler. Dolores onu bilgisayarının başında bulacağını düşünüyordu. Kapıyı yavaşça açtı, o da loştu. Valizini dışarıda bırakıp parmaklarının ucuna basarak içeri girdi. Eşi uyuyordu. Onu alnını okşayarak uyandırdı. Adam daha gözünü bile açmadan tütsü kokan parfümünden onu tanıdı. Sanki onu bekliyormuş gibi "Querida" diye mırıldanarak kollarının arasına aldı. Kadın örtünün altına onun yanına kaydı. Sevgililerin tatlı öğle uykusu Albert'in telefonuyla kesildi. Arkadaşını sabah alelacele bıraktığı için özür dileyen Albert akşam şehirde buluşmayı öneriyordu. Adam kaçıranların seni salıvereceğinden emin misin diye dalga geçti. Hayır diye cevap verdi arkadaşı ama bu akşamlık serbest bırakıyorlar. Medeni Kanun lokantasını hatırlıyor musun? Üniversitenin yanındakini mi? Nasıl unutabilirim orayı, bizim kantinimizdi. Önünden geçtim ve hala açık olduğunu görünce çok şaşırdım. Daha doğrusu yeniden açılmış. Savaş başladığında lokanta kapanıp gitmişti. Ama sonra birisi orayı yeniden yaşatmayı akıl etmiş. Semi ile Naim'i de davet edeceğim. Buluşmaya iyi bir giriş taksimi olur diye düşünüyorum. Adam mutluydu. Her zamanki yerime oturacağım ve eskiden ne yiyorsam aynısından ısmarlayacağım. Dolores neden bahsettiğini bilmiyordu ama eşinin neşesi bulaşıcıydı. Dolores de onunla birlikte gülümsedi ve başını erkeğin çıplak omzuna yasladı. Telefonun diğer ucundaki arkadaşı, "Sen de iskiyankar görüntüsü altında iflah olmaz muhafazakar bir ruha sahipsin" diye takıldı. Adam inkar etmeye çalışmadı. Eğer birçok yaşamım olabilseydi bunlardan birini her gün aynı içkili lokantaya gidip aynı masaya ve iskemleye oturup aynı yemeği ısmarlamakla geçirirdim. Dolores kulağının dibinde aynı eşle diye mırıldandı. Kadını öpebilmek için telefonu dudaklarından uzaklaştırırken evet seninle diye cevap verdi. Albert Tanya'ya da haber vereyim diye düşündüm. Ama bu belki de çok iyi bir fikir değil. Çünkü daha ona başsağlığı dilemeye gitmedim. Hayır, gerçekten çok kötü bir fikir. Kocasının ölümünün üzerinden bu kadar az zaman geçmişken insan içine çıkmak istemeyeceği kesin. Üstelik seni de doğduğun ülkenin inceliklerini unutmuş, kaba bir Amerikalı olmakla suçlayacaktır. Biliyor musun, çok değişmiş. Son günlerde onunla ne zaman konuşsam ağzımda kekremsi bir tat kaldı. Bu teşhisini paylaşıp paylaşmadığımı sana 48 saat içinde bildiririm. Bu akşamlık onu davet etmekten vazgeçiyorum. Adam, ama yine de 5 kişi olacağız dedi. Sonra hiç habersiz telefonu sevgilisinin yanağına dayadı. Şaşkınlıktan nutku tutulan Dolores sadece "Adım Dolores" diyebildi. Utanmış gibi görünüyordu. Bu da onun karakterine hiç uymayan bir şeydi. Adam ile birlikte oluşturdukları çiftte genelde ağzı en çok laf yapan, en yırtık olan, buyurmaya ve sözünü dinletmeye en yatkın görünen Dolores'ti. Ama meçhul bir toprağın eşiğine dayanmış bir fatih gibi henüz kendini yeterince güvenli hissetmiyordu. O akşam da bu tavrı bir süre koruyacaktı. Az konuşacak, şakalara nazikçe gülümseyecek, kimilerinin jestlerine, kimilerinin de tuhaf meraklarını gözlemleyecekti. Bir zamanlar kantin olarak kullandıkları lokantaya gelmek, bir sürü saçma sapan anının da canlanmasına yol açtı. Ot satan garsonlar, kaslı üniversite öğrencileri arayan şehvetli kokonalar ve mutfak bıçaklarıyla girişilen unutulmaz kavgalar. Dolores bekliyordu. Eski müdavimlerin onun da yemeklerini ısmarlamasına uysalca boyun eğdi. Diğerleriyle birlikte buluşmalarının şerefine kadeh kaldırdı. Neden sonra dört arkadaşın seçtikleri şarabın tadına baktıkları sırada oluşan bir saniyelik sessizlikten yararlanarak kendi yayın kurulu toplantılarını yönetirken kullandı. Kısık ama kararlı sesle konuştu. ''Şimdi bana her şeyi açıklayın. Nasıl tanıştınız? Sizi ne bir araya getirdi ve bu kadar uzun süredir ne ayırdı? Neredeyse hiçbir şey bilmiyorum ve her şeyi öğrenmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde söylenecek şeyleri takip edebilmek için hızlandırılmış bir kursa ihtiyacım var. Dördünüzü de dinliyorum.'' Resmi bir tonla verdiği emrin etkisini yumuşatmak için yüzüne ışıltılı ve dokunaklı bir gülümseme yerleştirmişti. Sonra da kadehini ağzına götürdü. Eski arkadaşlar birbirlerine bakışıp danıştılar. Her biri önce diğerlerinin konuşmasını istedi. Sonunda kendini ateşe atan Albert oldu. Adam ve ben ilkokulda tanıştık. Öğrenci sürüsü içinde en az barbar olanlardan biriydi. Adam eşine doğru bu sözler Albert'in ağzından çıkınca büyük iltifattır dedi. Ama Dolores işaret parmağını yavaşça onun dudaklarına koyarak arkadaşının söze devam etmesine izin vermesini istedi. Üniversiteye de beraber girdik ve diğerleriyle orada tanıştık. Aşağı yukarı hepsiyle aynı anda tanıştık. En azından benim aklımda böyle kalmış. Yabancı kadın sizi bir araya getiren ne oldu diye sordu. Albert düşündü. Bu soruya verilebilecek birçok cevap var. Aklıma gelen ilki hiçbirimizin cemaatine gerçek anlamda benzemeyişidir. Yani hepinizin eşit ölçüde atipik olması sizi birbirinize yaklaştırdı. Söylemek istediğim tam bu değildi. Farklı bir şekilde açıklamaya çalışayım. Bir an durup düşüncelerini bir düzene soktu. Müslümanlar arasında en iyi arkadaşım Ramiz'di, Yahudiler arasında en iyi arkadaşım Naim'di ve Hristiyanlar arasında en iyi arkadaşım da Adam'dı. Haliyle ne Hristiyanların hepsi Adam, ne Müslümanların hepsi Ramiz, ne de Yahudilerin hepsi Naim gibiydi. Ama ben önce kendi arkadaşlarımı görüyordum. Onlar benim at gözlüklerimdi. Başka bir deyişle ormanı görmemi engelleyen ağaçlardı.
Peki sence bu iyi bir şey miydi?
Evet, harika bir şeydi. Ormanı gizlemek ve at gözlükleri takmak gerek.
Arkadaşlar bu işe mi yarar?
Evet, öyle sanıyorum. Arkadaşların hayallerini olabildiğince uzun bir süre korumana yardım ederler.
Ama yine de elinde sonunda bu hayalleri yitirirsin.
Tabii zamanla yitirirsin. Ama ne kadar geç yitirirsen o kadar iyidir. Yoksa yaşamak için gereken cesareti de yitirirsin.
Doğduğu ülkeye, şehre ve arkadaşlarına kavuştuğu için geçmiş boğuntuları yeniden su yüzüne çıkmış gibi gırtlağı düğümlendi. O zaman sofrada bir an rahatsızlık havası esti. Konuklar tabaklarına veya kırmızı şarap kadehlerine daldılar. Sonunda Naim iki lokma arasında kimseye bakmadan "ve de kendini kaçırtırsın" deyiverdi. Bir an nutku tutulan Albert kendini çabuk toparladı. Evet, kendini kaçırtırsın. Üstelik bu başına gelebilecek en iyi şeydir.
Dört eski arkadaş gerilimi boşaltır gibi kahkahayı patlattılar. Kaçırılma hikayesini uzun süre önce adamdan dinlemiş olan Dolores de bir süre sonra uzayan kahkahalara katıldı. Ama bu gülme nöbetinden biraz daha erken çıkıp sorgulamayı sürdürdü.
Madem ki Albert ilk önce herkesin dininden bahsetti, size uzun süredir aklımı kurcalayan ve adamın bir türlü vakit bulup cevaplayamadığı bir soruyu sormalıyım. Niçin dünyanın bu bölgesinde inanç, din bu kadar büyük bir yer işgal ediyor?
Arkadaşlar aralarında bir bakıştılar, sonra ilk konuşan Naim oldu.
Batı'da öyle derler ama tek kelimesine bile inanma. Bir efsane bu. İşin doğrusu bunun tam tersidir.
Öyle mi?
Laikliğe varıncaya dek inançlı olan da, ateizme varıncaya dek dindar olan da Batı'dır.
Burada Doğu Akdeniz'de inançlarla değil, aidiyetlerle ilgilenilir. Dinlerimiz ve mezheplerimiz birer kabile, dinsel gayretimiz de bir milliyetçilik biçimidir.
Adam aynı zamanda bir enternasyonalizm biçimi diye ekledi. İkisi bir arada. İnananlar topluluğu ulusun yerini alıyor ve devletler ile ırklar arasındaki sınırları neşeyle aştığı ölçüde bir zamanlar birleşecekleri varsayılan bütün ülkelerin proleterlerini ikame ediyor.
Naim günümüzde kesin olarak yalanlanmış bir söylenti diye bıçağı yaranın içinde döndürdü.
Tarihçi ise 20. yüzyıl laik canavarlıklar yüzyılıydı. 21. yüzyıl ise asanın dönüşüne tanık olacak diye kararını açıkladı.
Dolores naif gözükme tehlikesini göze alarak ben 20. yüzyılı seviyordum dedi.
Ondan 10 yaş daha büyük olan eşi sen sonuna yetiştin de ondan diye cevap verdi. Asıl canavarca olan ilk yarısıydı. Sonra işler biraz yoluna girdi. Ama iş işten geçmiş, kötülük artık yapılmıştı.
Semiramis hiç yapmacık olmayan bir endişeyle niye iş işten geçmişti diyorsun diye sordu.
Adam tam cevap vermeye hazırlanıyordu ki elini onun kolunun üzerine koyan Albert sözü ağzından kapıverdi.
Fransızlardan daha Fransız olan arkadaşımızın gözünde en yüce değerin laiklik olduğunu unutmamak gerek. Eğer dünya bu değerden uzaklaşır ve dine dönerse bu onun gerilediğini gösterir.
Adam sen aynı fikirde değil misin yani diye itiraz etti.
Bence olaylar bu kadar kesin çizgilerle ayrılmıyor. Altın buzağının hakimiyetindeki bir dünyada öncelikler içinde birinci sıranın Tanrı'yı sınır dışı etmeye verilmesi gerektiğinden emin değilim. Savaşılması gereken altın buzağıdır. Hem demokrasiye hem de tüm insani değerlere yönelik en büyük tehdit odur. Komünizm insanları eşitlik adına köleleştirmişti. Kapitalizm de ekonomik özgürlük adına köleleştiriyor. Dün olduğu gibi bugün de Tanrı mağluplar için bir sığınak, başvurulacak son mercidir. Ne adına onları bundan mahrum etmek istiyorsun, yerine ne koyacaksın?
Sözleri soru biçiminde dile getirilmiş olsalar da bir nihai hüküm tınısına sahipti. Bunu izleyen uzun sessizliği, tartışmayı başka bir yöne kaydırmayı deneyen ama pek başarılı olamayan Semiramis bozdu.
Adam, geçen gün bize 20. yüzyılda yaşanan iki büyük felaketin komünizm ve antikomünizm olduğunu söylüyordu.
Tarihçi yeni bir öngörüde bulundu. 21. yüzyılın iki büyük musibeti de radikal İslamcılık ve radikal İslamcılık karşıtlığı olacak.
Seçkin gelecek bilimcimiz kusura bakmasın ama bu durum gerileme içine girecek bir yüzyıl vaat ediyor.
Semiramis yabancı kadının kulağına herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle ''Dinleme onları Dolores'' diye fısıldadı. ''Bu üç arkadaşımız insanı çökertir. İlk silah sesinde ülkeyi terk ettiler. Şimdi de bu gidişlerini haklı göstermek için kıyamet kehanetlerinde bulunuyorlar.''
''Adam, ben sadece bu ülke için değil ki tüm gezegen için kıyamet öngörüyorum.'' diyerek kendini savundu.
Eşi ona şaşkın şaşkın baktı. Şimdi içimi rahatlattın gerçekten, ben de endişelenmeye başlamıştım.
Beş konuk uzun süre güldüler. Sonra kimsenin içinden konuşmak gelmedi, bir sessizlik oldu. Neden sonra mide sanatları konusunda asla şaka yapmayan Naim, çok ciddi bir sesle arkadaşlarına sordu.
Sizce buranın barmeni Caipirinha kokteyli yapmayı bilir mi?
34. ayrımın sonu. Sayfa 444.